Merhaba, yeni bir programla ve farklı bir kulvarda karşınızdayız. Çıkış Yolu adını verdiğimiz bu programı gazeteci Ekrem Dumanlı ile birlikte sunacağız. Öncelikle Ekrem Bey hoş geldiniz.
Hoş bulduk, teşekkür ediyorum.
Programı başlamadan önce müsaadenizle kısa bir bilgi vermek istiyorum. Daha önce Ali Dinçer'le mercek programını sunuyorduk. O programı bundan sonra Ali başka bir gazeteci arkadaşla devam edecek. Biz Ekrem Bey'le daha çok iç siyaseti, iç politikayı konuşacağız. Neden iç politika? Türkiye dışarıda gittikçe sıkışıyor. Bu zaten herkes görüyor. Aynı şekilde iç politikada bir patinaj durumu var. Ana muhalefet partisi CHP istenen performansı bir türlü gösteremiyor ve hatta AK Parti'nin halk nezdinde hala popüler olmasının da bence en önemli sebebi bir türlü baz aldığı statükodan vazgeçemiyor. Son 1-1,5 yıldır Türk siyaseti hayatına iki parti katıldı. Bu partilerin kurucuları Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan Gelecek Partisi ve Deva Partisi'ni kurdular. Bunlar AK Parti içinde önemli isimlerdi. Tabii 2016'da Davutoğlu, daha sonraki dönemde de Babacan partilerinden koptular ve kendi başlarına hareket etmeye başladılar. Ben Sayın Dumanlı'ya bunları sormak istiyorum. Bu partiler, bu iki parti gerçekten kritik bir dönemde Türk siyaset hayatına girdiler. Bunlar sizce bir umut olabildiler mi şu ana kadarki performanslarıyla? Nasıl görüyorsunuz bu iki partiyi?
Öncelikle bir temel meselenin çerçevesini çizersek bu iki partiyi oraya koymak suretiyle bir tartıya çıkarma ihtimalimiz olur diye düşünüyorum. O da nedir? Mesela niye bir siyasi parti kurulur? Ben iki nokta üst üste koyuyorum. Karşılığı şudur. Bir toplumsal ihtiyaca binaen parti kurulur. Bir toplumsal talep üzerine bir parti kurulur. O talep yoksa sizin kuracağınız en mükemmel kadrolarla, en güzel parti programlarıyla kuracağınız parti bile başarısız kalır. Toplumsal bir talep olması lazım. Bugün var mı? Var. Çok büyük bir toplumsal talep var. Ama bu doğru okunabiliyor mu? İşte onda şüphe var. O yüzden şöyle örnek vererek söyleyeyim. Mesela 2002 yılında AK Parti kuruldu. 2002 yılında ilk girdiği seçimde, birkaç ay sonra girdiği seçimde iktidara geldi. Ama onun öyle olacağı zaten belliydi. Çünkü toplumsal bir talep vardı. Neydi o talep? Efendim bir devletin ağır bir baskısı vardı. 28 Şubat'tan beri gelen ve 1000 yıl sürecek denen bir baskı vardı. Bugün var mı? Bugün de insanlar helikopterlerden aşağıya atılıyor. İnsanlara işkence yapılıyor. Bugün de var. Yolsuzluk o gün vardı ve çok büyük bir tepki vardı. Ama bugünkü yolsuzluk, yani dünkü yolsuzluğun yanında devasa bir şey. Dünkü yolsuzluk onun zekatı bile değil. Yolsuzluğun da zekatı olmaz ama rakamsal olarak söylüyorum.
Evet.
Şimdi toplumda adalete güven sarsılmıştı. Bugün adalet diye bir şey yok. Bırak güvenini. Adalet diye bir şey yok. Yıllar önce hani o tapelerde vardır bir bürokrat bir bürokrata Adalet ve Kalkınma Partisi. Hadi kalkınma neyse adaletin ağası yok diyordu. Aynen bugün ağası da kalmadı. Tamamen silindi. Şimdi Cumhur Bey bu eğer bu açıdan bakarsak Türkiye'de yeni siyasi partilere ihtiyaç var mı? Çok net bir şekilde evet var. Fakat kurulan partiler bunun farkında mı? Maalesef bunu biraz sonra analiz edelim. Ama şu örneği vereyim. Mesela biz 2002 yılında, bugün unutuldu ama bütün seçimlerde öyle yapardık, siz de bilirsiniz. Zaman Gazetesi olarak bütün siyasi liderlerle bir liderler turu yapardık. Seçim öncesi. Herkese bir söz hakkı verirdik. Herkese tam sayfa, yarım sayfa, iki sayfa neyse bir yer açardık. Tansu Hanım'ı ziyarete gittik, röportaj yaptık. Mustafa Ünal da yanımda kulakları çınlasın. Allah bir an önce özgürlüğüne kavuştursun.
Amin.
O masum, o güzel Ankara temsilcisi. Siyasetin ruhu da esas bilen odur. Onunla yapmak lazım bu programları. Ama o olmayınca biz dolduruyoruz şimdi. Umarım çıkarlar, onlarla yaparız. Şimdi Tansu Hanım'a röportaj bittikten sonra sohbet ediyor. Kahve geldi, çay geldi. Öyle zaten bir parti binasında değil, özel bir yerde röportaj yapıyorduk. Dedim ki efendim, görünen o ki merkez sağ çöküyor. Mesut Yılmaz başkanındaki Anavatan Partisi ve sizin başkanınızdaki Doğru Yol Partisi maalesef birisi Turgut Özal'ın mirasını, öbürü Demirel'in, hatta daha ötesinde belki Adnan Menderes'in mirasını bir bakıma harcadı gibi merkez sağa çöküyor. Hayır, kesinlikle iktidar Zeki Bey'di. O kadar inanıyordu ki. Çünkü sosyal ve siyasal talepleri okuyamaz hale gelmişti. Meclise giriyoruz yine Mustafa Ünal'la. Milliyetçi Hareket Partisi'nin o dönemde çok hala da şimdi ihraç edildi ama o deli dolu bir şey vardır milletvekili Engin, Cemal Engin diyordu. Ona rastladık. Mustafa nasıl gidiyoruz dedi. Mustafa dedi ki vallahi barajın altındasınız. Yapma Mustafa dedi ya. Nereden böyle işte saçma sapan şeyleri buluyorsun? Bak dedi iktidara geliyoruz. Yüzde en az 20 küsur oy alacağız. Biliyorsun orada barajın altında kaldılar.
Evet.
Mustafa Ünal dedi hadi iddiaya girelim. Takım elbisesine iddiaya girdiler. Mustafa geleceği görüyordu. Çünkü Perşembenin geleceği Çarşamba'dan belliydi. Çünkü toplum bunalmıştı, sıkılmıştı. Cumali Bey bugün de bir farkı var sadece. Belki onu ileride konuşalım yani ilerleyen dakikalarda. Bugün de aslında yeni bir siyasi oluşum, elinde çıkış reçetesi olan bir siyasi oluşuma ekmek kadar, hava kadar, su kadar ihtiyaç var. Ama partileri kuranlar bunun farkında mı? Yani bunu bilemiyorum.
Kesinlikle şunu söylediniz, o talep vardı. Ya ben de o yıllar hatırlıyorum, o dönemleri. Aslında şu anki dönem o dönemde sanki daha da kötü. Ya yani şu anki politik hayat olsun, sosyal hayat olsun, diplomasi olsun, her anlamda Türkiye çökmüş durumda. Yani o zamandan bile daha kötü durumda. Ama şu anda dediğiniz gibi bakıyorsunuz, kurulan partiler o döneme göre çok da fazla ümit vermiyorlar maalesef. Belki de dediğiniz gibi yakaladıkları şansın da farkında değiller sanki.
Şimdi aslında şöyle söyleyeyim. Uzun zamandan beri AKP'ye alternatif bir parti aranıyor. Bak belki de seyircilerimiz ilk defa duyacaktır. Ben çok yakın kaynaktan bildiğim bir şey söyleyeyim. Vaktiyle TÜSİAD'ın önde gelen bazı iş adamları Rifat Hisarcıklıoğlu başkanlığında
Evet.
bir sağ parti kurmak istiyordu. Yani bu dedikodu yayıldı ama ben bunun birinci elden kaynaklarını biliyorum. Neden Rifat Hisarcıklıoğlu? Bir, ekonomiyi biliyor diye. İki, Kayserili, İç Anadolu'dan, milliyetçi, muhafazakar oylara seslenebilir diye. Ve üçüncüsü, herhalde eşi etrafında, efendim, bilemiyorum, örtülü insanlar da vardı. O gün öyle de bir ölçü vardı. Rifat Bey buna gözü kesmedi. İyi de bir finans, efendim, kendisine vaat edildiği halde buna gözü kesmedi. Sonra ne oldu? Hatırlayalım biz. Şimdi Davutoğlu ve Babacan'dan önce bunları görmezsek nerede olduğumuzu anlayamayız. Sonra ne oldu? Efendim iki tane parti kuruldu. İki tane parti parlar gibi oldu. Birisi Süleyman Soylu'nun başkanlığında Demokrat Parti'nin devamı olduğunu iddia eden, Menderes'in mirasının devamcısı olduğunu iddia eden bir parti vardı. Bir de milli görüş geleneğini esas ben temsil ediyorum diye bir siyasi parti vardı. Bunu bilmiyorum seyircilerimiz
Numan
hatırlıyor mu? Hepsi kayboldu gitti. Birisi Numan Kurtulmuş'un takip ettiği, önderliğini yaptığı bir partiydi.
Has
Öbürü
Parti.
de Süleyman Soylu'nun. İki partiye ne oldu? Bunları anlamazsak bugünkü partilerin nereye gideceğini anlayamayız. İkisi de satın alındı. Çok net, çok açık. Süleyman Soylu'nun o meydanlarda yaptığı konuşmayı silebilmek için bugün gaddarca yaptığı şeyleri anlamak, yani evet eskinin izlerini silmek için yaptığını anlamak çok zor değil. Ama bir damar kurutuldu. Merkez sağdaki damar kurutuldu. Şimdi geriye ne kaldı? Meral Akşener. Şimdi Babacan'la efendim Davutoğlu'nu konuşmadan önce bir de Meral Hanım'a bir parantez açmak lazım. Mesela Meral Hanım bu konuda muazzam bir avantaja sahipti. O avantajı kullanıyor mu? İşte oraya kocaman bir soru işareti koymak gerekiyor. Çünkü neden böyle bir şeye sahipti? Bir, Milliyetçi Hareket Partisi içindeki büyük çürüme diyorum. Yani ağızlarını açtıklarında 3.000 tane, 5.000 tane şehit verdik diyen bir partinin vaktiyle saatini 19, 17 Aralık ve
17-25.
25 Aralık'a ayarlamış. Hatırlarsanız Davutoğlu koalisyon görüşmelerine gidiyordu. Davutoğlu'nu içeri aldıkları zaman diyorlardı ki koalisyonun birinci şartı 17 Aralık meselesini çözün. Hırsızları aranızdan atın. Yolsuzluğu aranızda bitirin. Koalisyonun birinci şartıydı. Ve meydanlara çıkan Devlet Bahçeli 17-25'ten ağzını açıyordu, yeri göğü inletiyordu. Bugün 17-25 değil, 17-25'in bin katı yolsuzluk var. Usulsüzlük var. Ahlaksızlık var. İnsan hakları tanımama var. Şu devletin valileri, eskiden hiç olmasa valilerin bir kalitesi vardı. Kaymakamların bir kalitesi vardı. Hakimlerin bir kalitesi vardı. Savcıların bir kalitesi vardı. Bu nedir? Vali dediğiniz adamlar şöyle bir paragrafı yazıyor. 10 tane imla hatası mı olur? Vatandaşa davranış biçimi tam bir felaket. Şimdi Meral Hanım geldiğinde partiyi kurduğunda MHP'deki o çürümenin altında efendim madem bu dava bu bir davadır. Bu davanın ben de bir ferdiyim. Çilekeşler efendim vaktiyle ızdırap çekenler. Düşün arkama diyebilir. Aynı zamanda muhafazakar seçmene de şirin gözüken bir insandı. Yani hem AK Parti'nin içerisinden önemli bir oy alabilirdi. Hem Milliyetçi Hareket Partisi. Ama çok dikkat edeceğiniz bir konu var. Kurulan partiler Cumhur Bey bir zaman sonra AKP'ye benzemeye, benzeşmeye başlıyor. Siyasetin düğümlendiği nokta budur. Benzeştiğin zaman, benzeşmek ne demek? İktidar partisiyle aynı dili kullanmak demek. Şimdi iktidar partisi Türkiye'yi iç savaşa sokacak, dış savaşa sokacak. Ya bir tane siyasi parti diyemez mi? Hop bir dakika arkadaş, burada senin asıl amacın nedir? Bizi niye Suriyelere götürüyorsun? Bizi niye Libyalarda süründürüyorsun? Bizi niye Azerbaycan dostla kardeş ülkeyi bahane ederek bir savaşın içine doğru itiyorsun? Neden Türkiye'de kutuplaşmayı sürekli artırıyorsun? Diyemez mi? Onlar da iktidarın yanına geçiyor. İktidar kime terörist diyorsa onlar da terörist diyor. İktidar kimi şeytan ilan ediyorsa onlara da şeytan diyor. Kürt meselesi, Kürt sorunun çözümü acildir Türkiye. Evet. Bunun beklemeye tahammülü yoktur. Bunun üzerinde siyasi manevralara lüzum yoktur. Ama kurulan partide bir zaman sonra AKP'nin kanatları altına giriyor. Güya bir iki eleştiri yapıyor. Ama o eleştiri yetmez. Temelde bir yaklaşım tarzı, bir liderlik örneği ortaya konması lazım.
Burada şimdi, bir vizyon sorunu var bunlarda. Bir vizyon sorunu var Ekrem bu. Yani neden? Yani sadece bir korkuyla ya da bir sindirmeyle zannedersem olmaması lazım. Yani tamam belki korkutuyordur, kadroları satın alma girişiminde bulunuyordur. Ama bence en önemli sebep bu parti ve liderlerinin bir vizyon sorunu da olması. Ben öyle zannediyorum. Yani bu kadar kolayca devlet reflekslerini göstermemeleri lazım. En basit bir konuda hemen AK Parti'nin arkasında saf tutmamaları gerekiyor. Dediğiniz gibi Suriye konusu olsun, Kürt sorunu konusu olsun, Dağlık Karabağ konusu olsun. Hemen AK Parti gibi bir beyanat vermeleri gerekmiyor bu partileri. Daha farklı açıklamalar yapabilirler. Daha barışçıl bir çağrıda bulunabilirler. Çok rahatlıkla bunu yapabilirler. Ama nedense bir oy kaygısı vardır ya da dediğim gibi vizyon, bir geleceğe okuyamama sorunların vardır. Hemen aynı söylemleri dile getiriyorlar.
Evet. Şimdi AKP'nin diğer partilerden bir farkı var. Diğer iktidarlardan bir farkı var Cumhur Bey. Bunu çok iyi anlamak lazım. Başlangıcı gayet doğru bir başlangıçtı. Doğru bir çıkıştı. Bir toplumsal ihtiyaca cevap veriyordu. Ve önünde de bir hedefi vardı. Bir hikayesi vardı. Avrupa Birliği'ne üye olmak, demokrasiyi geliştirmek, insan haklarını geliştirmek, Türkiye'de evet. ve Türkiye dışında kutuplaşmayı önleyip daha bir barış ortamı doğurmak, ortaya koymak. İşin doğrusu AK Parti kuruluş bildirgesinde de bunu söylüyordu. Fiiliyatta da bunu yapıyordu. Ya çıkardığı yasalara bak. Ya çıkardığı yasalar evet. o gün için devrim ayetinde yasalardı. Bak
hiç Avrupa Birliği liderlerini hatırlıyorum o dönemde. Baya bir sevinç gösterilerinde bulunuyorlar. Avrupalı liderler olsun, temsilciler olsun. Türkiye sık sık gidip geliyorlar. Tabiri caizse bizim liderlerin çoğu ve bir ayakları, Türkiye'de bir ayakları Avrupa'daydı. Yani bu sevinci göstermek için dediğiniz gibi.
Ya ama dünyada alkışlanacak bir yere doğru gidiliyor. Evet. Nedir o doğru yer? İslami kimliğinden taviz vermiyorsun. Tarihinden, kültüründen taviz vermiyorsun. Ama aynı zamanda katılımcı demokrasinin, çoğulcu demokrasinin gerekleri neyse onu yerine getiriyorsun. Kopenhag kriterlerine uyacağım. Bizi almazsanız Ankara'da Kopenhag kriterlerinden daha kaliteli bir kriter oluşturacağım diyorsun. Yani Amerika'da da alkışlıyorlardı. Avrupa'da da alkışlıyorlardı. Çünkü alkışlanacak devrimci bir çıkıştı bu. Ve bunun adımları atılıyordu. Buna direniş var mıydı? Vardı. Ama küçük çaplı, büyük çaplı direnişlere rağmen iktidar hakikaten doğru bir mesafe alıyordu. Neye kadar? 2010'a kadar. Şimdi efendim siz de desteklemiştiniz falan gibi laflar edenlere hep söylüyorum. Avrupa Birliği destekliyordu. Liberaller destekliyordu. Solcular destekliyordu. Sağcılar da. Çünkü iş, yapılan iş doğruydu. İnsan haklarını işkencenin önüne geçirmişti. Bak Cumhur Bey hiç unutmuyorum. Bir İstanbul Emniyetinden bir heyet gazeteleri dolaştı biliyor musunuz? Avrupa Birliği uyum yasaları sırasında bu gözaltı süreleri 2 gün oldu. Artı 2 gün en fazla 4 gün oldu.
Evet.
Suçtan delile değil, delilden suçluya gidilme esası geldi. Ve İstanbul Emniyetinden bir heyet, daha sonra o heyetin başındaki kişi de Rize'de valilik yaptı, vali yapıldı. Geldiler, her gazeteyi dolaşıyor. Hürriyeti, Milliyeti, Sabahı vesaire. Bizi de dolaşıyor. Buyurun, niye geldiniz? Dediler ki eğer bu yasa çıkarsa biz bir tane bile suçlu yakalayamayız. Niye? Diyor ki bize ya önce delilleri bul. Sonra suçlulara ulaş. Suçluları da en fazla 2 gün içeride tutabilirsin. 2 günün üzerine 2 gün daha talep edebilirsin. Toplam 4 gün tutabilirsin. Biz böyle terör örgütlerini çözemeyiz. Ya ben dedim ki ya kardeşim bütün dünyada böyle. Ya bir tek siz mi böyle suçlu diye bir adam bulacaksınız, döve döve delil üreteceksiniz? Şimdi o küçük direnişten büyük direnişlere kadar bir vaatte bulundu ve o hikayeyi doğru yazdı. Ama 2010'dan sonra bütün güçleri elde ettikten sonra ben öyle diyeyim ve 2013'ten sonra tamamen Türkiye'nin yörüngesini başka bir yere çevirdi. Ve bugün aslında yolsuzluk, yoksulluk, neydi 3Y?
Yolsuzluk, yozlaşma mı? Yozlaşma mıydı, neydi?
Yok.
Yoksulluk
ve yasaklar.
Her neyse. Ha, yasaklar, evet.
Yolsuzluk, yoksulluk, yasaklar. Bugün Türkiye'de yolsuzluk var mı? Dünyanın hiçbirinde olmadığı kadar var.
Evet.
Yoksulluk, kaç tane insan açlıktan kendini yaktı. Ya insaf yani biraz insanların Fatih gibi İstanbul'un göbeğinde bir semtte anneler çöplükten ekmek toplarken videolara, YouTube'lara düştü. Her şey var. Yasak desem her şey var. Fakat bu iktidarın başka iktidarlardan, daha önceki iktidardan bir farkı var. Bütün medyayı avucunun içine aldı. Kendisine itaat etmeyenlerin tamamını kapattı. Hapse attı. Sürgün etti. Şimdi halkın beynini yıkıya iktidarının devamını sağlıyor. Bu arada da yani dedin ya neden bir sadece bir profil eksikliği mi, bir vizyon eksikliği mi? Sadece vizyon eksikliği değil. Sistem değişti Cumhur Bey. Türkiye tek partili bir hayat, tek parti rejimine geçti. Rejim değişti Türkiye.
Evet.
Parlamentoyu adam tepattı. Dolayısıyla düşün şimdi CHP diyorsun. CHP'nin yaptığı o kadar tarihi bir hata var ki milletvekilliği dokunulmazlığını kaldırdı. Milletvekilliği dokunulmazlığının kaldırılmasına katkıda bulundu. Bunun anayasal olmadığını biliyoruz ama diyerek. Ne oldu? HDP genel başkanları hapishanelerde çürütülüyor. Sadece HDP genel başkanı mı? Bugün evet. Enis Berberoğlu'nun Cumhuriyet Halk Partisi milletvekili olan ve partide de önemli görevleri bulunan eski Hürriyet yöneticisi Enis Berberoğlu'nun hapse girmesini pimpon oynar gibi oynuyorlar. Çünkü rejim değişti. Partiler şundan korkuyor. Parti başkanları, parti yöneticileri uyduruk bir itirafçıyla, uyduruk bir belgeyle, uyduruk bir şikayetle her an herkes içeri alınabilir, her an herkes hapse atılabilir, her an her parti kapatılabilir. Şartlar
Ekrem
böyle olunca
evet.
Ne yapıyorlar? Yani her işte, durumu idare etmek için iktidarın yanında durmaya çalışıyorlar.
Her söylediğiniz bir konu aslında her bir programa konu olabilecek başlıklar söylüyorsunuz. Siz o dönemi zaten 2015'te galiba görevi bıraktınız. Zaman Gazetesi evet. Genel Yayın Yönetmenliği görevini. O yıla kadar zaten politikayı çok yakından takip ettiniz. Belki de AKP'nin ve diğer partilerin önde gelen isimlerle çok yakın durdunuz, görüşmeler yaptınız, röportajlar yaptınız. Yani bir gazetecilik yaptınız. Aynı şekilde Davutoğlu ve Babacan'ı da zannedersem yakinen takip ettiniz. Sizin kişisel gözlemleriniz olarak Davutoğlu ve Ali Babacan arasında benzerlikler ve farklılıklar nelerdir? Mesela ben kendi fikrimi söyleyeyim. Davutoğlu sanki biraz daha yani medyadan takip ettiğim kadarıyla Batı medyası biraz daha radikal görüşleri olan yeni Osmanlıcı bir profil çiziyor. Ali Babacan daha liberal, daha Batı yanlısı bir figür gibi duruyor. Siz nasıl görüyorsunuz? Mesela Babacan ve Davutoğlu arasında çok bariz farklar var mı? Ya yani mesela toplum Babacan'a niçin oy verir ya da Davutoğlu'na niçin oy verir? Aralarındaki bariz farklar nelerdir size göre?
Şimdi ikisi de birbirinden farklı insan. Bir kere karakter olarak da farklı. Dünyaya yaklaşımları da farklı. Parti içerisinde siyasal süreçler de farklı. Davutoğlu bir aslında akademisyen. Teorik bilgileri bir hayli kuvvetli bir akademisyen. Siyasete sonradan atıldı. Abdullah Gül'ün siyasete hediye etmesidir. Hatta bununla ilgili küçük bir anı anlatayım sana. Şimdi Abdullah Gül biliyorsun AK Parti iktidar olduğu zaman bir 2-3 ay başbakanlık yaptı.
Aynen.
Çünkü daha evet. Erdoğan yasaklıydı,
hapiste.
Milletvekili değildi.
Yasaklıydı, evet.
Parti pardon. Genel başkanı, evet. Hapiste değildi. Parti genel başkanıydı ama henüz siyaseten yasaklıydı. Abdullah Gül başbakandı. Başbakanlıkta bir toplantı yaptı. Bütün gazete yayın yönetmenlerini çağırdı. Orada tezkere meselesi var. Tezkere oylamasına doğru gidiliyor. Tezkere öncesindeki son bilgileri verdi. Ve sorulara cevaplar verdi. Birçoğu yazılmamak üzere. Bazısı yazılmak üzere falan filan.
Bu ABD'nin Kuzey Irak'a müdahalesini diyorsun değil mi? Tezkere dediniz,
evet,
onu kastediyorsun.
Evet, evet. O meşhur tezkere. Hani
evet.
Türkiye
kıl payı reddedilmişti.
Reddedilen. Evet. Erdoğan'ın çok istediği. Bu arada onu da söyleyeyim. Balını kaymağını yiyor ama Erdoğan'ın çok istediği Gül'ün ve Davutoğlu'nun alttan alta engellemeye çalıştı tezkereden bahsediyoruz.
Baltın şeyi diyor tam tersini diyor. Diyor aslında diyor Erdoğan perde arkasına diyor geçmemesi için çalışıyor. Her ne kadar perde önünde öyle görünse de diyor. Baltın'ın geçende bir beyanatını okudum. Bilmiyoruz tabii kendi yorumu. Tam tersini söylüyor.
O bilmiyor evet. O günleri. Türkiye'deki atmosferi de bilmiyor ama o günkü Ankara'yı bilen bütün gazeteciler bilir. Amerikalılarla görüştükten sonra tezkerenin geçmesi için partisine çok baskı yaptı ama henüz partiyi daha ele geçirememişti. Zaten bu partinin komik yanı şu. Bu partinin kurucusu arasında birinci adam Erdoğan değildi. Bunu da bir tarafa kaydedelim. Zaten bu boşluk o yüzden kaynaklanıyor. Parti, Fazilet Partisi'nden böyle istifayla ayrılıp da parti kuranlar Bülent Arınç ve Abdullah Gül ikilisiydi. Evet. Ya bu Tayyip de çok halkın hoşlandığı, sevdiği bir adam. Gidelim onu da bu işe katalım diye İstanbul'a gelip görüşme yapıp onu da ikna etmişlerdi. Şimdi buradaki boşluğun bir sebebi de bu iki şahıstır. Bugüne kadar bir adamın herkesin üzerinde tepinecek kadar güç elde edilmesinin sebepleri çoktur. Bunlardan birisi budur. Neyse laftan lafa geçmeyelim. Şimdi Abdullah Gül toplantı yapıyor. 2-2,5 saat sürdü. İlk defa da Davutoğlu siyasete o gün ya bir gün önce başlamış. Şöyle Abdullah Gül'ün arkasında oturuyor. Arada bir hiç konuşmuyor. Konuşur diye bekliyorum. Çünkü biliyorsun konuşmayı seven bir insan. Sonunda bitti toplantı, gidecek Ertuğrul Özkök. Ya dedi Sayın Başbakan dedi, bu nedir bu Orta Doğu'nun hali dedi ya. Bu dünya dedi hep kaynıyor dedi. Orta Doğu'da sular bir türlü durulmuyor falan deyince dayanamadı Davutoğlu. Oradan atladı. Efendim dedi Orta Doğu dedi tarihiyle, kültürüyle, medeniyetiyle bir başladı. Tabii 10-15 dakika. Şimdi herkes böyle yapıyor. Kim bu ya? Kim? Ben dedim ki en sonunda dayanamadım. Abdullah Bey de duymuyor. Dedim efendim müsaade eder misiniz? Konuşan kişi Sayın Ahmet Davutoğlu'dur. Profesör Ahmet Davutoğlu. Sayın Başbakan'ın bir gün önce tayin ettiği veya dün önceki gün tayin ettiği danışman olarak başbakanlığa taşıdığı akademisyendir. Deyince hiç unutmuyorum. O zaman Habertürk'ün herhalde şeyiydi. Hakan Aygün böyle yaptı. Ya hoca dedi Allah'ını seversen dedi ya. Kaç bin tane peygamber gelmiş. Kaç yüz tane peygamber gelmiş düzeltememişler. Sen dedi şimdi 10 dakikada Orta Doğu'yu mu düzelteceksin dedi. Evet efendim dedi düzelteceğiz gibi bir şeyler söyledi. Şimdi Davutoğlu budur. Yani Davutoğlu romantik bir insan. Yani tipik romantik bir İslamcı diyebilirsin. başta özellikle böyleydi. Biraz sonra pratikte tecrübe kazandı ama yani işte tamamen birçok şeyi teorik. Teorik şeyin
Evet.
içerisinde tamamen kişisel yorumlar. Ben gidiyordum yolda, Bayan Clinton aradı, bana şunu söyledi. Gidiyordum efendim. Bir dinlerseniz, umarım herhalde siz de dinlemişsinizdir. Suriye ile
Evet.
ilgili meseleyi kendisine sorsanız 10 kere Esed'le nasıl görüştüğünü, ona 1,5 saat nasıl nasihat ettiğini, abi nasihatını böyle kuzu gibi dinlediğini, ya bu siyaset böyle olmaz, adam senin siyaseti kuzu gibi dinler ama sonuçta Esed ailesi bu. Hafız Esed'in oğlu bu. Bir sülale var orada çökmüş Suriye'nin üzerine. Yanında Rusya var. Yanında efendim İran var. Yanında Çin var. Kim varsa yani bunları bu denklem içerisinde görmek gerekir derken sonuçta o romantizmin sonu Suriye'de bir hezimete dönüştü. Türkiye için bir
Evet.
hezimete dönüştü. Şimdi Davutoğlu romantik fakat Babacan daha tabiri caizse rasyonel bir adam.
Pragmatist ya da
Realist.
rasyonel pragmatist. Evet.
Rasyonel bir insan. Yani ekonomiye vakıf benim bildiğim. Bu ikisinin önemli özelliğini söyleyeyim mi işin doğrusu? Ya ben ayrıntılı bilmiyorum ama ikisi hakkında da bir yolsuzluk iddiası olmadı. Yani bu da enteresan bir şeydir. Hatta bu meydan okumalarının bir sebebi de kendilerinde bir yolsuzluk defosu. Çünkü defolu insanlara karşı Erdoğan'ın dizginleri ele alma projesi çok aşikardır, bilinir. Süleyman Soylu'dan efendim birçok insana kadar sayarım bunu. Neden bazı insanlar suskun kalmıştır? Bir defosunu yakaladıysa üstüne çullanıyorlar. Bu ikisinin de önemli bir özelliği. Benim en azından bilebildiğim kadarıyla tabii ayrıntıyı bilemem ama bir yolsuzluk iddiasıyla karşı karşıya kalmadılar. Fakat şimdi bir Reza Zerrab olayı var. Cumali Bey, Türkiye'de kapattık diyorlar da aslında hukuk işlese New York'taki mahkemeden sonra tekrar Türkiye'de 17 Aralık dosyasının açılması lazım. Hatta o polis şeflerinin serbest bırakılması lazım. Çünkü ortada bir adam var. Bütün dosya neydi? Bu bir uydurmaydı. Reza Zerrab üzerine bir kumpas kurulmuştu. Reza Zerrab geldi Amerika Birleşik Devletleri'nde FBI'da dedi ki ben itiraf edeceğim her şeyi. Belgeleriyle beraber tek tek tek tek tek tek bütün yolsuzlukları ve bütün rüşvetleri anlattı. Namuslu bir hakim ve savcı olsa şöyle demesi lazım. Ya Amerika'daki bu dava yeni bir dosya açtı kapımıza. Bu adamlar demek ki bunu bu gözaltılar, bu tutuklamalar, bu davayı Türkiye'de yapan insanlar masum. Yeni bir delil var ortada. Yeni belgeler var, yeni bilgiler var. Şimdi burada şunu söyleyeceğim. Bu 17-25 olurken Davutoğlu o işin içindeydi, görüyordu. Babacan'ın da görmemesi mümkün değil. Olayın çünkü Halkbank'la ilgisi var. Vakıfbank'la ilgisi var. Kamu bankalarıyla ilgisi var. Babacan'ın bunu görmemesi, en azından buna göz yummaması, bu o göz yummadan bunun olması mümkün değil. Zafer Çağlay'ın bankalarla doğrudan bir bağlantısı yoktu. Babacan'ın vardı. Dolayısıyla bizzat bir yolsuzluk için olduklarını duymadım, görmedim böyle bir şey. Hatta ve hatta söyleyeyim, Babacan için derlerdi ki milletvekilliği maaşlarını almıyor. Efendim, hayır kurumlarına, fakir insanlara dağıtıyor. Çünkü babadan tüccar bir ailenin çocuğu biliyorsunuz. Yani
Evet.
Ankara'da o Çıkırıklar yokuşunda dükkanlar olan bir insan. Ailesinin ticaretinden kendi payını alıyor. Siyasetten para kazanmıyor derlerdi. Benim duyduğum bu. Ve o yüzden de temiz bir insan olarak biliniyor. Doğru bir insan olarak biliniyor. Ama ikisine de sorulacak sorular var. Özellikle Davutoğlu'na sorulacak sorular var. Yani
17-25'ten
vaktiyle
sonra evet. O dönemde ben de hatırlıyorum Sayın Davutoğlu bayağı bir çaba sarf etti bu olayların üzerine kapatılması için. Çok hatta yolsuzluk yapan benim işte akrabam olsa partiye almam ya da yolsuzluk yapanlar partiye alınmasın türü bayağı bir çaba da sarf etti. Ama bu olayın üzerine kapatmak için çok yoğun bir çaba sarf ettin. Ben de o günleri hatırlıyorum. Ben her ne kadar yurt dışında da olsam o dönemde bayağı bir çabasını şahitlik etmiştim. Erdoğan'la ilgili söylediğiniz çok önemli bir şey. Özellikle insanların zaafını yakalaması. Mesela Trump'la ben her zaman merak ediyorum. Yani dış politikayı takip ettiğim için Trump'la neden ilişkiler bu kadar samimi? Siz Amerika'dasın. Ya muhakkak ki bir ticari ilişki ya da bir zayıf noktasını yakaladı. Yani ticaretle ilgili olarak. Ve bunu çok iyi kullanabiliyor. Bunu diğer siyasi figürlere karşı. Yani Türkiye içindeki politikacılara karşı da muhakkak ki kullanıyor. Söylediğiniz gibi Süleyman Soylu olsun, Numan Kurtulmuş olsun, bunlar üzerinde muhakkak ki bu onların bir zaafını yakaladı ve onları kullandı. Davutoğlu ve Babacan'la ilgili olarak gerçekten ben de bu isimlerin yolsuzluklara bulaştıklarını çok zannetmiyorum. Bunların ailesiyle ilgili olarak ya da kendileriyle ilgili olarak herhangi bir medyada herhangi bir iddia çıkmadı ki şu anda hedefte olmalarına rağmen, yani Davutoğlu ve Babacan hedefte olmalarına rağmen Erdoğan yanlısı medyada herhangi bir iddia çıkmadı. Şu ana kadar çok ciddi bir iddia da görmedim. Demek ki bunlar geçmişten beri temiz kalmayı başardılar ve bundan dolayı zannedersem sanki Erdoğan'dan çizik yediler. Ne diyorsunuz? Yani böyle temiz kalmak da sanki Erdoğan'ın çok hoşuna gitmeyen bir durum mudur? Ne diyorsunuz?
Ya bu iktidarın 2010'dan sonra yaptığı U dönüşü, belki de O dönüşü, her yere dönebiliyorlar bir kere. Böyle U dönüyor, bir daha dönüyor, evet. Bir daha dönüyor. Ben ona O dönüşü diyorum. Yani U dönüşü bir kere dönersin o tarafa gidersin. Öyle de değil. Bunlar tekrar bir bakarsın başka bir şeyle dönüşebilirler. Ama şu felsefeyi söyleyeyim bak Cumhur Ali Bey. Hadi yerde söyleyeyim. Çanakkale Üniversitesi'nde rektör atanacak. Binali Bey başkanında bir, bak bu olayı ben çok içinde bir adam anlattı. Bir heyet kuruluyor. Binali Bey de başında. Diyorlar ki efendim Sedat Laçiner çok namuslu, çok dürüst, çok da seviliyor. Seçim yapıldığı zaman hala da hapishanede galiba.
Evet, içeride maalesef.
Hala da hapishanede çürütülen değerli bir bilim adamı. Diyorlar ki bu çok namuslu, dürüst ama sevilen de bir adam. Özgürlükçü bir adam. İlerlemeci bir adam. Bir de şu aday var. Ha aşağıda bir aday var. Diyorlar bu yavuk, defolu, hırsız, rüşvetçi. Diyor ki Binali Bey, tamam ya aradığımız adam budur kardeşim. Aradığımız adam budur diyor. Bugün iktidarın aradığı adam budur. Yani bir yere vali yaparken de buna bakıyorlar. Bir yere emniyet müdürü yaparken de buna bu görmüyor musun emniyette nasıl neler patlıyor? Efendim mafyayla beraber iş bitirmeler, uyuşturucu tezgahları, bilmem neleri. Çünkü kendisi lekeli olan insanın etrafı da lekeli olma, lekeli insan bulmayı istemesi bir sosyal ihtiyaçtır. Bir adam lekeli ise lekeli adam arar. Kirli ise kirli adam arar. Temizse temiz adam arar. Şimdi benim görebildiğim Davutoğlu da Babacan da bu kartlarını, yani biz kirlenmedik kartlarını kullanabilir. Ama buna itirazlar gelecektir. Şöyle itiraza gelecek. Bir, kardeşim sen mesela zaman zaman Davutoğlu diyor ki bir konuşursam şöyle olur. Buyur konuş. Konuşursam şöyle olur dediği konu biliyorsunuz kaybedilen bir seçim sonrasında bir 2-3 ay içerisinde yaşanan ve ardı ardına yaşanan terör olaylarıdır. Anlat terörde derin parmak nerededir? Derin el nerededir? Kimin tezgahıdır? O tren garındaki patlama kimin tezgahıdır? En basitini oradan başlayalım.
Evet.
Niye sustun? Allah var şimdi senin dediğin gibi 17 Aralık'ta bakanlarla ilgili Yüce Divan'a gidilmesini Davutoğlu istiyordu. Ama allem kullem dövdüler, sövdüler, susturdular, bitirdiler. Niye o zaman o gün istifa etmedin? Ben bu 4 milletvekiliyle ilgili, istifa eden 4 milletvekili, 4 bakanla ilgili ortadaki somut delilleri çok güçlü görüyorum, ciddi görüyorum. Eğer aklanmaları gerekiyorsa buyursunlar meclise gelsinler, buyursunlar Yüce Divan'a gelsinler, orada aklansınlar. Bu istediğim buydu. Bunu herkes biliyor. Ama saraydan gelen bir talimatla bütün dosyayı kapatmak liderlik midir? Cumhur Bey onu söylüyorum. Şimdi Babacan'ı da, efendim Davutoğlu'nu da, Meral Hanım'ı da, Kemal Bey'i de bekleyen bir şey var. Ciddi bir liderlik örneği verebilecekler mi? Veremeyecekler. Lider kimdir? Her rüzgar karşısında eğilen adam lider olamaz. Her rüzgar karşısında ekinler gibi yerlerde sürünen lider evet. olamaz. Lider rüzgarın tersine yürüyen adamdır. Lider koro halinde söylenen sözün aksini söyleyen adamdır. Eğer aksini söylemek gerekiyorsa. Şimdi Ali İzzet Begoviç'i övüyorlar. İşte Ali İzzet Begoviç öyle bir adamdı. Ama şimdi yat diyorlar yatıyor, kalk diyorlar kalkıyor. Bugün bir şey söyle, bu beyazdır alkışlıyorsun. Ertesi gün siyahtır alkışlıyor. Mavi Marmara olayından başlayın. Hatırlarsanız. Kimden, evet, hangi otoriteden izin alacak? Ben izin verdim den. Alkışlar aldı. Sonra geldi. Bana mı sordunuz? Ona da alkışlar, aynen, aldı. Yani şimdi burada liderlik, Meral'dan beklenen liderlik, Davutoğlu'ndan beklenen liderlik. Mesela ben şunu söyleyeyim. Babacan çok iyi bir damar yakaladı. Nedir? Çok net bir şekilde dedi ki KHK'yı iktidara geldiğimiz gün topyekun şeyden kaldıracağız. Doğru. Bu bir liderliktir. Açık açık söylemek lazım. KHK diye bir şey olamaz. İnsanların hiçbir savunma hakkına müracaat etmedi. Gelen bir istihbarat raporuyla elindeki ekmeğini alıp, mesleğini alıp, düşünebiliyor musunuz? Rakamlar korkunç yani. 7000 tane efendim akademisyen işten atılır mı ya? Dünyanın neresinde böyle bir şey görülür? Yüz binlerle ifade edilen insanlar nasıl mağdur edilir? Şimdi tam zamanı, tam mevsimi, vesayet ve derin devlet Türkiye'yi avucun demir pençesi içine almış kıskıvrak ezdikçe eziyor. Kürtleri de eziyor, Alevileri de eziyor, azınlıkları da eziliyor, çoğunlukları da eziyor. Herkesi eziyor. Bundan mağdur olmadık bir grup yok. Sadece bir grup var. Bunun zevki sefasını sürenler, bir de o zevki sefasını sürüp de yapılan propagandaya kapılıp gidenler. Normalde eğer cidden medya kalabilseydi, ben ne söylüyorum Cumali Bey, bugün AKP %18'de %24 arasında bir oy alabilirdi. En fazla. Eğer Aydın Doğan'ın elinden efendim medyası çekilip alındı, Turgay Ciner efendim şeye bağlandı, adeta bir şekilde haraca bağlandı. Başka ne kaldı? Demirören diye bir grup getirildi, bir yere monte edildi. Bunların hepsi emir eri haline getirildi. Söylenenlerin, yapılan beyin yıkamaların karşısında tek kelime edecek bir yer kalmadı. Cumhuriyet Gazetesi'ni kendi gazeteleri haline getirdi. Düşünün yani. Sözcü Gazetesi bunların, evet, borazanı gibi çalışıyor. Arada sırada bir şey söylüyor ama borazanı gibi çalışıyor. Bu kadar beyin yıkamak karşısında bile İstanbul seçimlerini kaybettiler. Ankara seçimlerini kaybettiler. Adana'yı efendim daha Türkiye'nin önemli şeyleri daha da kaybedecekler. Ama burada alternatif çıkmıyor. Çıkış yolu şudur. Programımızın adı da çıkış yolu. Evet. Sosyal okumaları doğru yapmak gerekiyor. Toplumsal talepleri. Mesela nedir toplumsal talep? Bir, toplum ekonomik olarak yaşanan çöküntünün farkında. Dolarla mı maaş alıyorsun? Kibri, üretimi hafife almak demektir. Tüketiciyi hafife almak demektir. İki, kutuplaşma. İnsanlar bıktı artık kardeşim ya. Bu nedir? 20 yıldır memleketi yönetiyorsun. Hala mağduriyet ağzıyla bir ona saldırıyorsun, bir buna saldırıyorsun. Ağız alınmadık laflar, siyasette hiç daha söylenmemiş sözler ve onu hazmetmeler.
Ekrem Bey,
üçüncü bir şey,
her iki isim
adaleti temin edecek.
Evet.
Yani bunları bir her parti programı haline getirebilirse Cumali Bey ve burada da insanları inandırabilirse nedir? Bir, ben ekonomik krizi çözerim. İşte formülüm budur. İki, kutuplaşmanın önüne geçeceğim. Benim gibi düşünmeyen insanlarla bile beraber devleti yöneteceğim. Beraber sokakta yeniden sarılacağız birbirimize derse, adalet sistemi çöktü, ben bunu tamir edeceğim derse, demokrasiye dönüş ve Avrupa Birliği yörüngesine dönüşü vaat ederse, yani bir siyasi parti tam bugün için lazım ama başında iyi bir liderlik ortaya konması
ama
lazım.
O dediğiniz, o dediğiniz maddeleri yerine getirebilmeleri için sanki biraz da geçmişleriyle hesaplaşmaları gerekmiyor. Bu özellikle Ali Babacan olsun, Davutoğlu, Türkiye'nin bir şekilde bir hafızası durumundalar. 17-25'ten sonraki süreçte bunlar önemli görevlerde kalmaya devam ettiler. Ve bu sürece, Türkiye'nin dönüşüm sürecine aslında yakinen de şahit oldular her iki isim. Ama şu anda meydanlarda Sayın Davutoğlu olsun, Sayın Babacan olsun gerçekten iyi beyanatlar da veriyorlar. Yani zaman zaman Erdoğan ve yönetimini hırpalayıcı ifadeler de kullanıyorlar. Ama sanki belli bir noktadan sonra duruyorlar. Ya özellikle 17-25 olsun, o bahsettiğiniz 7 Haziran seçimlerinden sonra o 1 Kasım'a kadarki süreçte 300'den fazla insan hayatını kaybetti. Terör saldırıları yaşandı. O dönemde ne oldu? Ne bitti? Mesela Davutoğlu atıyorum işte Suriye tarafına 3-4 adam göndeririz, Türkiye füze atarız. Neden bu ifadeleri kullandı? Neden bu değişime çanak tuttular? Aslında bunlarla ilgili de biraz bir geçmişle ilgili bir hesap vermeleri gerekiyorsa, dolayısıyla bu hesabı vermedikleri zaman da o bahsettiğiniz maddeleri yerine getirmeler sanki çok da kolay olmayacak gibi. Yani dolayısıyla onlarla ilgili bu soru işaretleri var. Yani bunları nasıl izale edebilirler? Yani bu üzerlerindeki yükü nasıl atabilirler? Nasıl kendilerini temizleyebilirler? Bu aslında çok ciddi bir soru gibi görünüyor. Sorun gibi görünüyor önlerinde.
Valla Demirel gibi yapacaklar. Diyecekler ki dün dündür, bugün bugündür. Dün bazı hataları yaptık. Yapmış olabiliriz diyecekler. Bir maslahatı var
zaten. Özür dilemeler lazım.
Özür de dilebilirler. Ama şu siyasette veya sosyal olaylarda bir intikamcı iz sürme çok değer üretemez Cumali Bey. Yani doğru. Babacan'a da madem öyle sen Halkbank'ta bu fırıldaklar dönerken ne yapıyordun denebilir. Davutoğlu'na sen terör kullanılarak iktidarı yeniden elde etme senaryoları kurulurken, gizli tezgahları kurulurken ne yaptın denilebilir. Fakat bunun sonu yok. Bence hani futbolda bir şey vardır ya, adam 5-0 yenilir, maçtan sonra röportaj yaparlar. Önümüzdeki maça bakıyoruz. Önümüzdeki maça bakmalıyız. Yani Türkiye'de bir siyasi tıkanma var mı? Var.
Evet. Bak,
Türkiye'de hiçbir zaman derin devlet bu kadar etkili olmadı. Bakın helikopterden adamı atıyorlar. Ya bir Allah'ın kulundan ses çıkmıyor. İşkence sırasında tecavüz iddiaları var. Taciz iddiaları var. İnsanlar hapishanelerde öldürülüyor. Görüyorsunuz bu şeyden dolayı, koronavirüsünden dolayı af çıkardılar. Bütün katilleri saldılar. Bütün mafyaları, bak istisnasız. Bütün evet. Mafyayı bir iktidar niye serbest bırakır? Yararlanmak için.
Ve şu anda birlikte poz veriyorlar. Aynen poz veriyorlar. Aynen.
Şimdi tam zamanı, o yüzden de ben bu meseleleri çözeceğim diye öne atılan bir adamın tabii ki hesabı verilmeli, hesabı sorulmalı. Ama burada da boğmamak lazım. Ne öneriyorsun kardeşim? Evet. Şimdi ben ikisini de zaman zaman dinlediğimde ben Davutoğlu'nun bir transformasyon geçirmesi gerekiyor. Bir kere bu romantizmden vazgeçmesi. İki, dünyaya bakışını genişletmesi lazım. Cumali Bey, ben unutamadığım bir şey söyleyeyim. Bizim muhabirimiz Davutoğlu'na soru sordu. Efendim basın özgürlüğü falan filan. Hatırlıyor musun cevabını? Aynen cevabı şuydu. Bu soruyu bana soruyorsun. Basın özgürlüğü ilgili soru soruyorsun. Sonra da bu gece evine dönebiliyorsan, başına bir şey gelmiyorsa bu ülkede basın özgürlüğü vardır dedi. Bu mudur koskoca profesörün basın özgürlüğünden anladığı? Eğer bu eski gömleğini çıkarıp atmazsa, o tutucu kafayı, efendim gel Osmanlıcılık, Osmanlıcılık gibi böyle hayalperest lafları bırakmazsa, siyasette hiçbir şey yapamaz. Babacan'ı daha rasyonel düşünebilirsiniz çünkü rakamları biliyor. Diyor ki Merkez Bankası'nın durumu budur. Efendim bir varlık fonu çıkarlar, tam bir kara delik. Türkiye'nin para değeri, Türkiye'deki paranın değerinin düşmesi Türkiye'deki ekonomiye şöyle zarar vermektedir. Türkiye hiçbir yerden bir kuruş borç alacak halde değildir. Şimdi bunu hadi gene Süleyman Demirel gibi halkın anlayacağı şekilde Bilal'i anlatır gibi. Türkçemize bir de öyle bir tabir geldi. Evet. Halkın anlayacağı şekilde, hiç ekonomiyi bilmeyen insanların anlayacağı şekilde diyelim. Hiç ekonomiden haberi yok. Bir tane vatandaşı anlatır gibi anlatacak. Ve sonra benim de önerim şudur diyecek. Madde madde söyleyecek. Ben ekonomiyi şöyle kurtarırım. Efendim kutuplaşmayı şöyle önlerim. Adalet sistemini şöyle yeniden düzeltir. Bu CHP için de geçerli. CHP'nin elinde tarihi bir altın fırsat var. Fakat nedense CHP'de sürekli o altının etrafında dönüp duruyor. Bununla iktidara gelinmez. İktidardaki vahşi dili kullanarak iktidara gelinmez. İktidarın vahşi hatalarına ortak olarak bu yolda yürünmez. Ama şunu bir daha söyleyelim. Tam zamanıdır. Lidersen hodri meydan liderliğini ortaya koy. Cesaretinle ve vizyonunla. Partiysen hodri meydan efendim Meral Hanım'dan Davutoğlu'na, Babacan'dan efendim Kemal Kılıçdaroğlu'na. Kimse, HDP'de dahil, HDP'yi ayrıca belki bir işlemek lazım. Böyle sürekli aforizmalarla bir partiyi, siyasi bir partiyi, kanunlar çerçevesinde dağdan insinler siyaset yapsınlar diye davet ettiniz partiyi. Bu kadar aforizmalar içine hapsetmek doğru mudur? Siyasetteki tıkanmışlığın bir sebebi de odur. Yani Kürt sorundur. Bir başka sebepleri var. Ekonomik sebepler çok önde. Ya buradan Türkiye çıkış bulamazsa ne olur? Türkiye zaten şu an iflas etmiş bir ülke. Türkiye şu an sadece ve sadece Türkiye'deki lüksü önlemek, siyasetteki lüksü önlemek, devletteki lüksü önlemek, örtülü ödenekte ne fırıldaklar dönüyor bunları önlemek bile Türkiye'nin ekonomik olarak bir çok ciddi yeniden hız almasını sağlayacak formüller içeriyor. Bununla dair çok formüller yapılabilir. Evet. Fakat iyi bir liderlik örneği, iyi bir parti programı. Yoksa bunlar daha önce parlayıp sönen yıldızlar gibi bunlar da sönüp gider.
Bu konuda zaten dolusunuz. Çok şey söylenebilir. Benim de acizane fikrim, yani Davutoğlu'nda, Babacan'da bana göre CHP'lileşmemesi lazım. Yani CHP aslında bu süreçte çok ciddi bir şans yakaladı. Ama patinaj yapmaya başladı. Alternatif oluşturamadı AK Parti'ye. Ve dolayısıyla yerinde saymaya başladı. Mesela yapılan hiçbir kamuoyu yoklaması CHP yani %30 barajını aşamıyor. Sürekli aynı oy oranında dönüp duruyor. Halbuki AK Parti oy kaybederken CHP'nin yükselmesi lazım. Dolayısıyla yerinde sayıyor. Davutoğlu'nda, Babacan'da özellikle dediğiniz gibi ekonomik konusunda alternatifler sunması lazım. 15 Temmuz uzun üzerine gitmeleri lazım. Ya bu bir muamma. Buna bir çözüm bulmaları lazım. Kürt sorunu olsun, Ermeni sorunu olsun, Ege sorunu olsun, Libya, Suriye bu konularda AK Parti gibi düşünmemeleri lazım. Çözüm üretmeleri gerekiyor. Dolayısıyla eğer AK Parti gibi hamasi beyanatlar verirlerse Türkiye'de bir çözüm yani Türkiye'de bir çıkış yolu olmayacak. Dolayısıyla CHP'leşecekler. Dolayısıyla aynı şekilde Türkiye yerinde saymaya devam edecek. Çok teşekkür ediyoruz Ekrem Bey. Gelecek hafta başka bir konuda görüşmek üzere, konuşmak üzere. Hoşça kalın.
Teşekkürler, hoşça kalın.